Yatakta ve Sofradan Aşkın programına hoş geldiniz. Ben diyeceğiniz Can. Children of Bodom'dan dinledik. Fall of the Reaper albümünden popüler bir şarkılarıydı. Every Time I Die. Children of Bodom 1993 yılında Finlandiya'da kurulmuş bir death black metal grubu. Bizim dinlediğimiz şarkıları ise 2000 yılında çıkardıkları Fall of the Reaper adlı albümdendi. Children of Bodom'un isminin anlamı ne demek diye soracaksınız. Biz de bunu merak ettik ve biraz aşeledik. Şunu öğrendik ki 1960 yılının Haziran ayında Finlandiya'da Helsinki'ye 20 küsur kilometre uzaklıktaki Bodom Gölü kıyısında kamp yapan 4 çocuk bir gece bir cinayete kurban gidiyor. Bunların daha doğrusu 3'ü öldürülüyor, biri ise yaralı kurtuluyor ve bu seri cinayet Finlandiya'da bayağı bir ses getiriyor, bayağı bir dikkat çekiyor ve grup da ismini buradan alıyor. Dolayısıyla her saçma ve sapan metal grubu ismi gibi bunun da gerçekten saçma sapan bir öyküsü vardı ama merak edenleriniz için ben dahil öğrenmiş olduk. Şu anda Yatakta ve Sofrada Narcissism programını dinliyorsunuz. Ben Can. Programımız 2 haftada bir pazar günleri saat 20 ile 22 arasında yayınlanıyor. Kaçırdığınız bölümleri podcast formatında indirip dinlemeniz mümkün. Bu podcastler sitemizde tutuluyor. Sitemizin adresini vereyim. canbaşkent.net. Mülksüzler Radyo'yu da malum olduğu üzere mülksüzler.net adresinden dinliyoruz. Programımız daha yeni olduğu için yine ufak tefek programın açılımından, programındaki ne tür müzikler çaldığımızdan bıkmadan usanmadan söz edeceğim tekrar kısaca. Programımızın ilk bir saatlik bölümünde daha çok sert ve hüzünlü melodilere yer veriyoruz diyelim. Hoş, Every Time I Die pek hüzünlü değildi belki ama içindeki içkin ve içindeki dingin hüzünü belki hissedebilmişizdir. Programın ikinci arasında ise bunu telafi etmeye çalışıyoruz ve daha çok world müzik şarkılarına yer veriyoruz. Örneğin ilk iki bölümde neler çaldık diye düşünelim. Bakıyorum ama listemize Megadeth Anamorphis'e, My Dying Bride'den Opeth'e, Type O Negative'den H.I.M.'e. Farklı janrlardan birçok metal şarkısı çalmışız ve benzer şekilde world müzik kategorisinde ise Amsterdam Klezmer Band'den tutun da Mercan Dede'ye, Natasha Atlas'tan tutun da meşhur Burgun Punk Essentials'a kadar bayağı bir şarkı çaldık. Bugün de istisna olmayacak ve benzer şekilde devam edeceğiz. Bugünkü programımızda daha çok Vijayanet'ten söz edeceğiz. Vijayanet artan popülerliğiyle gerek akademik gerekse aktivist anlamında bayağı bir ilgi kaynağı oldu son yıllarda. Bu konuda fazla yeni bir şey söyleyeceğimizi düşünmüyorum. Lakin ufak tefek kimi noktaya işaret edeceğiz ve hareketin tarihine hiçbir şekilde değinmeden Vijayanet'i daha çok kavramsal ve kuramsal olarak incelemeye çalışacağız. Bu çok da doğru ya da çok da kolay bir meşgale ya da çok da kolay bir uğraş değil. Misyonumuzu çok da önemli bir misyon olduğunu düşünmüyoruz öte yandan. Mesela burada Vijayanet üzerine yapacağımız ekspozisyonlar genelde Vijayanet'in tanımsal kavramı üzerinden gidecek. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Daha doğrusu lafı uzatana kadar programı dinlemeniz için birkaç şarkı devam etmek istiyorum. Açılışı Children of Bodom'la yaptık. Every Time I Die'yi dinledik. Şimdi Alman gotik sahnesinden devam edeceğiz. Daha doğrusu önce bir Avusturyalı gotik metal, ondan sonrası bir Alman elektro gotik metal çalacağız. Lamb Immortal'dan gelecek Destiny, hemen ardından ise Snakeskin dinleyeceğiz, Eterna. Şu anda Yatakta ve Sofrada Narcissism programını dinliyorsunuz. Ben Can. Love Immortal'den dinledik Destiny ve hemen ardından Snake Skin'den geldi Eternal. Şu anda Büyük Tudar Radyo'da Yatakta ve Sofra'da Anarşizm programını dinliyorsunuz. Programımız iki haftada bir, pazar günleri saat 20 ile 22 arasında Büyük Tudar Radyo'da. Kaçırdığınız bölümler ya da önceki bölümleri tekrar dinleyip programımızdan daha çok zevk almak isterseniz eğer eski bölümlerimize web sitemizden ulaşabilirsiniz podcast formatında. Web sitemizin adresi canbaşkent.net. Dinlediğimiz gruplardan ilki Children of Bodom'du. Biraz önce ise Lamb Immortal ve Snake Skin'i dinledik. Lamb Immortal Viyanalı, Avusturyalı bir endüstriyel gotik metal grubu. Grubun adının ismi Ölümsüz Ruh anlamına geliyor Latince'de. Grubun dinlediğimiz şarkısının vokali Sonja Kraushofer'dı. Dinlediğimiz şarkısı olan Destiny ise grubun Auf Deinen Schwinge albümündendi. Lamb Immortal'dan hemen sonra Snake Skin'i dinledik. Snake Skin de Alman bir elektrogotik grubu. Grubun kurucusu, şefi, lideri, her şeyi Tilo Wolf. Tilo Wolf'u nereden tanıyoruz? Tilo Wolf'u Lacrimosa'dan tanıyoruz. Tilo Wolf, Lacrimosa'nın kurucusu ve lideri ve solisti ve bestecisi ve söz yazarıydı. Snake Skin de Tilo Wolf'un yan projesi. Hatta o kadar yan projesi ki vokalist grubun elemanı olarak geçmiyor. Vokalist de söyleyelim, Kerstin de öyle. Bu bölümümüzde Vijanet'ten söz edeceğimizi belirttik. Vijanet'ten nasıl söz edelim? Vijanet'ten önce tanımını açıklamaya çalışacağız. Bu tanımın artılarını eksilerinden söz edeceğiz. Ve bu artıların eksilerinin yarattığı kusurlar diyelim, onların ne olduğuna değineceğiz. Ve kabaca bu kusurları bir şekilde öyle de böyle örtbas etmeye ve belki de ilerletmeye, geliştirmeye çalışacağız. Zira bu tanım bizi şu yıllardır diyeyim rahatsız ediyor. Vijanet malum, İnsanın dini, vicdaniyat, ahlaki gerekçelerle askerliğe gitmeliği reddetmesi, zorunlu askerlik hizmetinden kaçınması. Bu kendiliğinden bir tanım. Bu tanım vicdanet eyleminin, vicdanet eylemcisinin neleri karşılayabileceğini, neleri göze aldığını, nelerin uğruna bu eylemi yaptığını açıklamıyor. Dolayısıyla getirisi götürüsü ne olursa olsun vicdanetçi bu tanım dahilinde bir vicdanetçidir. Kimi yerde yıllarca hapis yatar, kimi yerlerde sivil ölüme karşılaşır, kimi yerlerde ise ufak tefek para cezalarıyla kurtulabilir. Vicdanetin tarihi çok eskiye gidiyor malum. Vicdanette çok daha genişletip vicdanı itiraz boyutuna hele getireceksek eğer insanlık kadar eski bir tarihi var. Vicdanette vicdan itirazı jargon ve terminoloji karmaşası yaratmamak için açıklamaya çalışalım. Vicdanet ile kastettiğimiz her zaman ve her zaman zorunlu askerlik hizmetine karşı itiraz olacak. Vicdan itirazı ise daha geniş bir kavram. Örneğin vicdan gerekçelerle diyeyim ki vicdan ne olduğunu kimse hala gerçekten bilmiyor. Zorunlu herhangi bir şey yapmaktan çekinmek ya da kaçınmak ya da reddetmek. Henry David Thoreau'ya kadar gidiyor bunun oturaklı ve bunun zemini iyi eşelenmiş, zemini etüdü iyi yapılmış tarihi. Şimdilerde ise örneğin Kuzey Amerika'da kürtaj haplarının, kürtaj ilaçlarının satılmasına direnen eczacı çalışanları, market çalışanlarının vicdan itirazlarından söz ediliyor, savaşa karşı vicdan itirazlarından söz ediliyor ve benzer şekilde kürtaj yapmayı reddeden doktorların, hemşirelerin vicdan itirazlarından söz ediliyor. Bunları kabaca vicdan itiraz olarak netleyebiliriz. Ama elbette vicdan itirazla vicdan reddin arasındaki en önemli fark yaptırımları. Vicdan reddçi bu vicdan itirazdan dolayı devleti, orduyu karşına almakta ve bundan dolayı daha fazla bedel ödemekte çoğu ülkede. Maalesef Türkiye'de bu böyle. Vicdanet'in tanımından söz ettik. Vicdanet'in tanımının kimi gerekçeleri sıraladığını ve bu gerekçeler dahilinde vicdanetçiyi redçi olarak kabul ettiğini, ima ettiğini belirtmeye çalışıyoruz. Zira vicdanetçi olmak için ya dini, ya politik, ya vicdani, ya buna benzer gerekçeleriniz olmak zorunda. Bu tamamıyla hukuki ve tamamıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan bir tanım. Bu açık. Zira bazı uluslararası hukuk literatüründe kimi dinler, kimi inançların özgürlüklerini korumak adına onlara askerlik muafiyeti tanınmakta. Bu askerlik muafiyetine aslına bakarsanız ordular ve devletler haliyle sesli bir şekilde yapmakta. Çünkü olayların, vakaların %99'unda söz edilen dini gruplar oldukça radikal bir azınlığı oluşturmakta. Örneğin Yahova şahitleri, örneğin İsrail'deki Dürziler tamamıyla içinde yaşadıkları devletin ve toplumun geleneklerine, göreneklerinden tutun da yapısal icraatlarına kadar birçok şeyine öyle ya da böyle muhalifler. Dolayısıyla onları susturmak, onları bir şekilde oradan uzak tutmak, onları eline silah verip onları kendi elleriyle eğitmemek için onlara muafiyet tanımak devletin kendi bekası için olumlu bir gelişme olarak adal edilmekte o ülkelerdir. Dolayısıyla bu ve benzer gerekçelerle dini mazeretler, dini maruzatlar vicdanette bir gerekçe olarak tanınmakta. Buna bir itirazımız ilişkin olarak yok elbette. Zira dini gereçlerle vicdani itirazlarını dile getirenleri samimiyetini sorgulamak gibi kaygım yok. Hoş, çoğu insan buna dini gereçlerle vicdani itirazlarını yerine getirenlerin, vicdan reddini açıklayanların samimiyetini sorgulamakta. Örneğin Yahova şahitlerinin sadece kendi orduları dışındaki bir orda savaşmayı reddetmeleri ama kendi ordularına gönüllü olarak savaşacak olmaları onların samimiyetini oldukça kuşkuya düşürmekte. Benzer gereçlerle birçok vicdan red ve vicdan red vakası incelenebilir. Bunu burada yapmayacağız. Vicdan reddin gerekçesi olarak ileri sürülen diğer mazeret ise politik gerekçeler. Politik gerekçelerin gerçekten tanınabilir olması elbette zor bir mücadeleyi gerektiriyor. Örneğin ben anarşistim ya da ben pasifistim dediğiniz vakit devletin ya da ordunun sizi ciddiye almasını tanımak oldukça kallavi bir mücadele. Bu çok zor. Toplumda genel olarak kez destek görmeyen hareketler olduğu için genelde bu hareketlerin doğrudan bu argümanlarıyla zafer ulaşması çok zor. Geniş ve kapsamlı bir vicdan reddi hareketine sahip ülkelere baktığımız zaman aslında hareketin bu argümanlarıyla değil, daha sonra gelişen kimi yardımcı argümanlarla zafere değil ulaştıklarını görüyoruz. İspanya ve Almanya bunun en önemli örneklerinden biri. İspanya ve Almanya ve diğer ülkelerdeki vicdan reddi hareketlerini bir yazımızda detaylıca incelemiştik ve bu yazı sistemimizde hala mevcut. Dolayısıyla üzerine çok durup kafa türemeye niyetimiz yok. Fakat politik gerekçelerin zor olduğunu ve tanım daha da kısıtlayıcı olduğunu değinmekten beis görmüyorum. Dolayısıyla vicdan reddin olarak tanınması için kimin politik gerekçelere sahip olması gerekiyor ve bu kimin politik gerekçelerin inandırıcı olması gerekiyor. Bu sağlaması zor bir şart. Dahası karşı tarafın tanımasının neredeyse imkansız olduğu bir şart. Vicdan reddi tanımının en sorumlu aşaması ve daha doğrusu en sorumlu bileşeni ise vicdani gerekçeler. Bunun ne olduğunu ben hiçbir zaman anlayamadım. Dolayısıyla konuda söyleyecek pek bir lafım yok aslında. Ama duyduklarımızı da aktarmaya çalışayım. Vicdani gerekçeler itiraz genelde benim bildiğim ve duyduğum şekliyle itiraz eden kişinin, vicdani reddini açıklayan kişinin bunu vicdani bir şekilde yaptığını, bunun altında kimi duygusal ve kimi sosyal nedenlerin olduğunu vurgulamak için kullanılıyor. Benim vicdanım buna izin vermiyor. Benim vicdanım nasıl kardeşime kurşun sıkmama sağlar. Benim vicdanım nasıl annemi, babamı, sevdiğimi, sevgilimi bırakıp oralara buralara gidip savaşmama el verir. Benim vicdanım nasıl elime silah almama sağlar gibi gerekçeler. Ama maalesef bu düşmanın eline bir koz vermek gibi geliyor bana. Çünkü vicdanın, yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Vicdani gerekçelere sanıldığımız zaman karşı tarafı örtülü bir şekilde öyle de böyle. Askerliğini yapan eşimizi, dostumuzu öyle de böyle. Vicdansızlıkla suçluyoruz. Kabul, bu bir vicdansızlık. Fakat bunu böyle söylemek acaba bize politik bir getir sağlayacak mı? Bu gerçekten zor. Çünkü karşı tarafı yabancılaştırdığımız zaman öyle ya da böyle. Aslında vicdan reddin temel kuramlarından biri olan işteden arınmışlığa, non-mindsa ciddi bir karşı duruş sergiliyorsunuz. Yani karşı tarafı, rakibinizi, düşmanınızı nasıl adlandırırsanız adlandırın, yabancılaştırıyorsunuz. Elbette politik mücadelede yabancılaşmamak zorunda. Aksi takdirde zaten herkes karşı tarafta olurdu. Fakat bu yabancılaşmayı bu şekilde dile getirdiğiniz zaman mücadelede pek bir getiri sağlandığını düşünmüyorum. Dolayısıyla yine lafımı sakınmayacağım. Bu da yanlış bir sözcük. Peki ne yapmalı? Kafayı daha fazla şişirmeden yine müzikle devam edelim. Daha sonra ne yapmalı konusunda ufak ufak adımlar atmaya çalışalım. Atacağımız adımları ufak ufak belirleyelim isterseniz. Tanımın çok ezberi olduğunu düşünüyorum. Bu tanımın kimi kusurlarına değinmeye çalıştım. Dolayısıyla bu tanımlardaki kusurları aşağı yukarı bertaraf etmeye çalıştığım adım. Bunu yapmak elbette zor. Zira kemikleşmiş bir yapı var. Bu kemikleşmiş yapıyı bir şekilde bertaraf ettikten sonra ufak tefek alternatif tanımlar üretmeye çalışacağız. Benim vicdan reddini neye dayandırmak lazım? Vicdan reddini neye dayandırmamak lazım? Neden şunlara dayandıralım, neden bunlara dayandırmayalım? Ufak tefek bir şekilde bunlara zaten söz ettik. Bunu biraz daha derlemeye, toparlamaya çalışacağız. Şu anda Müksütler Radyo'dasınız. Yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz. Her ne kadar bu konumuz ne yatak ve ne sofra ile ilgili olsa da bir istifa yaptık ve vicdan reddinden söz etmeyi gerekli gördük. Programımız 2 haftada bir pazar günleri saat 20 ila 22 arasında Müksütler Radyo'da ve ben diyeceğiniz Can. Müzikle devam edeceğimizi söyledik. Anatema'dan gelecek Angelica ve hemen ardından benzer isimli bir şarkı Ed Oceans'dan gelecek Angelina. Kültürel Radyo'da yatakta ve sofrada anarşizm programını dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. Biraz önce Anatomy'den dinledik Angelica ve hemen ardından And Oceans'tan geldi Angelina. İsimler elbette tesadüf değil. İki güzel grubun iki güzel şarkısıyla devam etmek istedik. Anatomy üzerine çok söylemeye gerek yok. Milyonlarca yıldır var ve milyonlarca kere ülkemize geldi. Ve milyonlarca kere konser verdi. İşin garibi şu anda grubun şirketi yok ve grup son çalışmalarını internetten ücretsiz olarak dağıtmakta. And Oceans ise 1995'te kurulmuş olan bir Finlandiyalı grup. Bugün çaldığımız ikinci Finlandiyalı grup oldu Children of Bodom'dan sonra. Dinlediğimiz şarkıları Angelina'ydı fakat And Oceans adıyla artık aktif değil, isimlerini değiştirdiler ve adları artık Havok Unit oldu. Şu anda yatakta ve sofradan anarşizm programı dinliyorsunuz. Programımız 2 haftada bir pazar günleri saat 20 ila 22 arasında mükssüzler.net'te. Bu programımızda ne yatak ne sofraya dair bir anarşizm politikasından söz ediyoruz. Konumuz bu hafta vicdan red. Vicdanetin tanımlarından söz ettik. Vicdanetin tanımının 3 temel bileşeni yani dini, politik ve vicdani bileşenlerin vicdanet eyleminin mazereti ve gerekçesi olarak çok inandırıcı olmadığından söz ettim kendimce. Bunları evet pek inandırıcı bulmuyorum. Daha doğrusu bunları bir şekilde ikna edici bulmuyorum. Karşı tarafın vicdanet politikalarının içkin gücünün farkına varması için bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aslına bakarsanız bu sadece bir sözel bir yetersizlik. Vicdanetin politikalarında ya da vicdanet eylemlerinin içinde olan ya da vicdanette içkin olan bir yetersizlik değil. Yalnızca bunun kötü bir şekilde dile getirilmiş bir biçim olduğunu düşünüyorum. Eylem güzel fakat tanımda bir sorun var. Ya da şöyle diyeyim, politikada bir sorun yok, yalnız politikayı kitaplaştırdığınız zaman bir sorun oluyor. Zira işin aslına bakarsanız bir hinlik noktası var. Tanım vicdanet tarafı, hareketi tarafından yapılmış bir tanım değil. Öyle de böyle vicdanet hareketi de artık bu tanımı bir şekilde benimsemiş. Bu kusurlu bir manevraydı, bunu artık itiraf etmek zorundayım. Fakat vicdanetin hukuki bir tanım olarak literatüre girmesi, politik bir tanım olarak literatüre girmesinden maalesef daha önce oldu. Dolayısıyla tanım karşı taraf tarafından yapıldı. Tanım da aynen o şekilde bir şey öyle de böyle sindirildi. Bu tanımı genişletmeye çalışacağız. Bu tanımı genişletirken nasıl bir yol izleyelim? Beraber düşünmeye çalışalım. Öncelikle kimi gerekçelerin neden ortaya çıkma ihtiyacı duyduğunu anlamaya çalışalım. Neden gerekçelerini söylüyoruz? Vicdani gerekçeler, politik, dini gerekçeler. Evet de bu hemen hemen her politikada olduğu gibi bir güç mücadelesine dayanıyor aslında bakarsanız. Öyle de böyle karşı tarafa kendinizi kabul ettirmek zorundasınız. Öyle de böyle karşı tarafın bir şekilde daha önceden tanıdığı kimi haklar ve özgürlükler üzerinden hareket etmeye çalışıyoruz. Din özgürlüğü, işte vicdan ve kanaat özgürlüğü ki bunu anayasada vicdan ve kanaat hürriyeti falan deniyordu zannedersem. Ya da benzer şekilde politik düşüncelerinizi istediğiniz gibi ifade etme özgürlüğü ki bu Türkiye tabii ki tam olarak sağlanmış bir hürriyet değil. Bu da benzer özgürlükler üzerinden politikayı icra etmeye çalışıyoruz. Bunda çok çok büyük bir sorun yok. Elbette anarşist bir açıdan bakacaksınız bu ne münasebetten başka tepki uyandıracak bir sonuç değildir. Fakat maalesef dünyanın her yerinde hemen hemen politikalar böyle ilerlemekte. Ve bunu bu şekilde kabul edelim. İşimiz biraz daha zorlaşsın. Politikanın içine ve felsefenin içine biraz daha dalalım diye. Adım adım ilerliyoruz. İlk adımımız da atmamız gereken bunun neden vicdan ettin, neden kimi gereçlere dayandırılmak zorunda olduğu. Karşı tarafın kurallarıyla oynamaktan başka bir şey değil bu bana kalırsa. Zira aksi takdirde karşı tarafın bizi muhatap almayacağından, bizi ciddiye almayacağından çekiniyor gibiyiz. Bu bir açıdan doğru olmak zorunda çünkü karşı tarafa kendimizi tanıtmadıktan sonra, karşı tarafın bizi tanımasını sağlamadıktan sonra politik eylemin pek bir ciddiyeti kalmıyor gibi görünüyor. Peki neden böyle bir denklem ortaya çıktı? Bu denklem ortaya çıktığı zaman yaklaşık 3 bileşenden söz etmek mümkün. Eylemciler, aktif politik yapanlar, anarşistler vesaire karşısında bir statiko devlet, taşlaşmış devlet ve ne ikisinin arasında yer alan garip bir halk yığını. Marksist politikayla bakacaksınız olaya elbette önce kitle vesaire gibi hikayelerle bu kitleyi peşinden sürüklemeniz gerekecek. Fakat libertaryan ya da anarşist ya da diğer herhangi bir özgürlükçü çerçeveden bakacaksanız eğer bu kitle kendinizi bir şekilde anlatmak zorundasınız. Ve bu kitle maalesef öyle de böyle, şöyle ya da öyle kurulu hukuki literatürden anlamakta. Dolayısıyla kendisine bir hak verilmiş ve eğer siz o kitleye verilmiş haklar üzerinden bir politik yapacaksınız onların elinde olan haklardan, özgürlüklerden ya da diğer kazanımlardan ve o kazanımların yarattığı özgürlük sahalarından, geçici otonom bölgelerden diyeyim artık kabaca, üzerine basa basa ilerlemek zorundasınız. Tabii ki burada bir sürü şey isabet ettim. Buna elbette geçici otonom bölge tam olarak denmez ama o insanların kitle olarak halk cephesinden baktığınız vakit bunun geçici bir özgürlük zonu olduğu, özgürlük bölgesi olduğu bence açık. Elbette Hakim Bey'in kastetli bu değil. Tartışmaya devam etmek gerekirse, tartışmamızın ilk adımı bunun neden gerekli olduğu. Bunun gerekli olması nedeni halka inmek. bu tabiri kullanmak zorundayım. Aksi takdirde hareketi gerçekten lümpen ve bohem çerçevesine hapsetmiş olacağım kimilerinin anlayışına göre. Kimileri diyorum, zira bunda açıklanacak bir konuda pek yok. Dolayısıyla hareketin iletişimini sürdürebilmesi için ortak bir dil yaratmak zorunlu olduğu için ve bu ortak dilin maalesef öyle ya da böyle egemenler tarafından yaratılmış olduğu için bu dili kullanmak maalesef tırnak içinde zorunluyuz. Dolayısıyla bu tanım da buradan çıkıyor kabaca. Bu tanımın yapılmasının en altındaki neden anlaşılabilir olmak belki. Elbette Wittgenstein'ci bir şekilde yaklaşıp bu tanımın bizi kısıtladığını ve bizim düşünce şeklimizi değiştirdiğini ve bu düşünce şeklini aslında öyle ya da böyle hareket etkilediğini iddia etmek mümkün. Hatta iddia etmeyi bırakın, bence bu kuramsal bir teoremdir. Zira o kadar açık ve o kadar net ki, bırakın felsefeyi, dil felsefesini, çok garip bilgisayar bilimlerinde, kuramsal bilgisayar bilimlerinde bile bu bir teorem olarak geçmekte. Sizin elinizdeki bilgisayar dili, sizin yapacağınız programların kapasitesini elbette etkiler. Bu çok açık. Benzer şekilde sizin kullandığınız dil de sizin hareketinizin eylemlerini, eylemliklerini ve geleceğe bakışını etkiliyor. Dolayısıyla eğer harekette öyle de böyle bir güdüklük görüyorsanız, bu sadece Türkiye için söylenmiş değildir elbette. Öyle de böyle herhangi bir harekette herhangi bir güdüklük görüyorsanız, hemen hemen her matematikçinin ya da formel biricinin yaptığı gibi aslında bakarsanız belki dönüp tanımlara bakmak gerekir. Belki tanımlarda bir sorun var, belki tanımlar kusurlu ve belki tanımları değiştirerek aslında kendimize bayağı bir özgürlük alanı açabiliriz. Burada yaptığımızda kabaca bu aslında. Tanımlardan yola çıkıyoruz. Hareketin bu topraklarda, o topraklarda, şurada ya da buradaki eylemliklerinden hiç söz etmiyoruz. Hareketin yarattığı eylemliklerin sosyal etkilerinden hele hiç söz etmiyoruz. Sadece hareketin uyduruk ve kuramsal bir dünyada, zihinlerimizde ve veya da bilgisayarlarımızda her neyse, nasıl ilerleyebileceğine dair bir sanal oyun oynuyoruz. Bu düşünce oyununda elbette kimi gerçeklerden yola çıkmak zorundayız. Bu gerçeklerden biri Vijayanet'in tanımı ve bu tanım üzerine hala ısrarla duruyoruz. Kafanızı şişirmeye birazdan devam edeceğim. Adım adım ilerlemeye gayret etmeye çalışıyorum. Böylece mantık akışında bir atlama ya da bir gecikme ya da bir kusur ya da bir hata olmamasına çalışıyorum. Dolayısıyla hem ben biraz daha dinleneyim, hem siz biraz daha müzik dinleyin. Ve çalacağımız şarkıyla da programımızın metal kısmının diyeyim, metal kısmını kapatıyoruz. On Thorns Island'den gelecek Crystal Tears. Şu anda Mixler Radyo'dasınız ve ben diyeceğiniz Can, yatakta ve sofrada Anarşizm'in özel bir cennet bölümünü dinliyorsunuz. Thorns I Lay'den dinledik Crystal Tears. Grubun Crystal Tears adını taşıyan 1998 tarihli albümünün hit şarkısıydı Crystal Tears. Thorns I Lay komik isimli ama Atina'da güzel bir grup. Grup hala işine ilgince aktif. Grup hakkında da daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız eski tarihli bir Thorns I Lay röportajına Sonic Spender dergisinde ulaşabilirsiniz. Sonic Spender dergisini okuyun okutun. Sonic Spender'a ulaşmak için MySpace adresini vereyim. myspace.com/sonicspender. Zira Sonic Spender'da yayınlanmış kimi röportajlar yine sitemizde mevcut ama Thorns I Lay sanırım bunlardan biri değil. Hafızam beni yanıltmıyorsa ya da yanılıyorsa bilmiyorum. Şu anda yatakta ve sofradan açtığım programı dinliyorsunuz Müksüler Radyo'da. Müksüler Radyo, müksüler.net'te ve eski bölümleri ise canbaşkan.net'te. Bugünkü programımız biraz ne yatakta ne sofrada anki anlaştırma hesap eden bir program. Neden böyle oldu ben de bilmiyorum fakat bu bölümümüzde Vijanet'ten konuşuyoruz. Belki kolaya kaçtık ya da belki Vijanet'in artar öneminden dayanamadık ve Vijanet'te biz de bir tartışmalara katkıda bulmaya çalıştık. Vijanet'in tanımından söz ettik ve bu tanımı nasıl genişletebileceğimizi aşağı yukarı ima etmeye çalışıyoruz. Vijanet'in tanımındaki üç bileşenden söz ettik. Dini, vicdani ya da politik gerekçeler. Bu bize yeterli gelmiyor. Daha doğrusu kesmiyor. Bunu genişletmemiz gerekiyor. Peki nasıl genişletebiliriz? Sil baştan yapalım isterseniz. Bu bir taktik. İkinci taktik ise bu üç kategoriye daha fazla kategoriler eklemek. Sil baştan yapmak kolay ama bir o kadar da zor bir taktik. Bunu nasıl başarırız bilmiyorum. Ama önce isterseniz ilave kategoriler ekleme stratejisinden de söz edelim. İlave kategoriler ekleme pek de mantıklı bir strateji gibi görünmüyor. Zira nerede başlayıp nerede bitireceğimizi gerçekten bilemeyiz. İşte kimileri örneğin dini, politik, sosyal gerekçeler, cinsel ve sosyal politik ya da antropolojik gerekçeler ekleyebilir. Kimi biyolojik gerekçeler ekleyebilir. Kimi duygusal gerekçeler ekleyebilir. Ve bunun gerek toplumun biraz önce bahsettiğimiz anlaşılabilirlik ya da iletişebilirlik kulvarından ilerletip nasıl ifade edeceğimizi bilemeyeceğiz ya da benzer şekilde bu kategorileri nasıl politikleştireceğiz? Bunu ben de bilmiyorum. Kanımca bu iddianatı öne sürenler de bilmeyecektir maalesef. Bu kolay bir strateji gibi görünüyor ama bu daha zor, daha bulanık bir stratejiydi. Zira dedik nerede başlayıp nerede bitireceğiz. Sil baştan yapmaya çalışırsak eğer zaten karmakarışık olan bir kavramsal sahayı daha da bulandırmış olacağız. Ve bunu nasıl ilerleyeceğini, nasıl bitireceğimizi bilmeyeceğiz. Daha doğrusu bu stratejinin ilerlemesi için devasa bir konsensüs yaratmaya çalışmak lazım. Bu zaten başlı başına iş. Önereceğimiz strateji aslında bakarsanız öyle ya da böyle yazılarımızı takip edenler için açık. Diyeceğiz ki hiçbir gerekçeye gerek kalmasın. Daha doğrusu bir gerekçe açıklayarak, insanların herhangi bir gerekçeye bağlı kalarak askerlik hizmetinden sakınmalarının aslında çok da gerekli olmadığını öne süreceğiz. Ya da diğer bir şekilde keyfi retçilik bile diyenler oluyor buna ama biz bunu daha çok mantıksalcı ya da mantıkçı retçilik olarak adlandırmaya çalışacağız. Zira Vijanet'in mantıksal olarak, içkin olarak doğru ve yapılabilir ve yapılması gereken bir eylem olduğunu anlatmaya çalışacağız. Ne vicdani gerekçelere ihtiyacınız var, ne politik gerekçelere, ne de dini gerekçelere. Elbette bu biraz küstah ya da kendini aşan bir iddia gibi görülebilir karşı taraftan. Zira ne münasebet, ne sanıyorsunuz ki kendinizi, sizin mantığınız, bizim politikamızı ve bizim yasalarımızı ezip geçecek ve siz kendinize göre davranacaksınız. Elbette karşı taraftan bakarsanız bu böyle görünüyor ve bu bizi hala rahatsız etmiyor. Ama yine bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Mantıkçı retçiliğin tanımındaki mantıkçının ne demek olduğunu açıklamaya çalışalım. Mantıkçılık ne demek? Mantıkçılık, ileri süren önermelerin, ileri süren iddiaların, felsefi kuramların ya da öyle ya da böyle diğer tüm formal iddiaların doğruluklarının kendiliğinden olduğunu öne sürmek anlamına gelir. Şöyle bir örnek verelim. 2+2=4 iddiası mantıksal bir doğrudur. Daha doğrusu aritmetik bir doğrudur diyeceğim ama biraz daha işi temele indirmek için buna mantıksal bir doğru dediğimiz zaman çok fazla bir şey kaybetmiş olmayacağız. 2+2=4 yaptığını görmek için çok da sofistike matematik kullanmamıza gerek yok. 2+2=4 zaten 2 ve 2'nin tanımından kaynaklanan, toplum eşiminin tanımından kaynaklanan kendiliğinden bir doğrudur. Vijanet de dolayısıyla mücadele asker hizmetine karşı çıkmakta, asker yükümlülüğüne hepsi tırnak için tabii ki bunların karşı çıkmakta. Benzer şekilde 2 artı 2 gibi bir doğruluktur. Ekstra bir gerekçeye ihtiyacınız yok. Ekstra bir hesap kitap yapma gerekçesine ihtiyacınız yok. Ekstra bir gerekçeye hele hiç ihtiyacınız yok. Askerlik varsa eğer, tanım itibariyle insan olmanın tanımından gelen gerekçelerle herkes buna karşı olmalı diyebilirsiniz. Ben de bu naif iddia yapanlardanım aslında. Ama öyle ya da böyle bu iddianın çok da naif olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir politik kararlılık getirdiğini düşünüyorum. Üstüne üstlük bu politik kararlılığın, daha doğrusu bu politik bilincin vicdanı da aşan bir politik bilinç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir iddianın mantıksal olarak doğru olduğunu düşünüyorsanız elbette bu iddiayı desteklemek için çok daha temel, çok daha zeminde duran diyeyim, işlerin tamamıyla dibinde duran bir argümana, bir gerekçe ihtiyacınız var. Ve vicdaniyet içinde böyle gerekçeler bence çok rahat bir şekilde bulunabilir. Daha doğrusu böyle gerekçeler zaten var. Yalnızca bakmayı bilmek lazım. Ben bakmayı bildiğimi düşünmüyorum. Yalnızca bakmayı bilen biri çıkarsa eğer, ona nasıl yol yordam göstermede diyeyim ya da metodolojiyi tanıştırmada nasıl ilerleyebileceğimizi aşağı yukarı öngörebiliyorum sanırım. Ve bu programın gerekçesi de aslında bu. Neden hala bir gerekçe arıyoruz? Daha doğrusu neden hala vicdaniyeti temellendirmek için dışsal kimi, biraz önce saydığımız bu üç gerekçe örneğin ihtiyaç duyuyoruz? Evet, bu beni rahatsız ediyordu ve bunun üzerine konuşmak istedim ve bu program da buradan doğdu. Dolayısıyla daha önce de bir şekilde öyle de böyle literatüre katmaya çalıştığımız mantıkçı retçilik tanımını burada biraz daha açacağız ve burada biraz daha üzerine konuşacağız. Bunun tartışılır olmasını sağlamak elbette bir radyo programıyla kalınacak kadar maalesef kolay değil. Zira bu konuda tartışma yapılan çok da dikit bir entelektüel zemin henüz yok. Bunun üzerine çeşitli çalışmalar var, birçok kitap projeleri var ve birçok kitap zannedersem 2007 yılının sonunda yayınlamaya başlanacak. 2007 Ekim'inden 2008 yazına kadar birkaç kitabı beklemek gerekiyor. Benim bildiğim sadece 3 kitap var proje halinde ve sanırım önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde vicdaniyet üzerine 3 tane kavramsal ve kuramsal kitap çıkmış olacak Türkiye'de ve Türkçe'de. Konuya dönmek gerekirse başlıca konumuz mantıkçı retçilik. Mantıkçı retçiliğin nasıl ilerleyeceğinden, nasıl inşa edileceğinden söz etmeye çalışıyoruz. Mantıkçı retçiliğin, mantıkçılığının ne demek olduğunu söz etmeye çalıştık. Peki, hani biraz daha spekülasyon yapalım. Acaba askerlik reti dışında başka bir ret mantıkçı retçiliğe girer mi? Bu gerçekten zor bir soru. Mesela örnekler üzerinden düşündüğümüz zaman işte kürtaj ilacı satmayı reddetmek ya da bilakis kürtaj operasyonunu reddetmek gibi kimi tıbbi redler ya da ötenazinin serbest diyeyim artık tırnak içinde olduğu ülkelerde hastaya ötenazi ilacı vermeye reddetmek gibi kimi tıbbi gerekçeler gerçekten bu konuyu çok zorlayan mihenk noktalarıdır. Peki bu tartışmalar mantıkçı retçilik olarak adlandırdığımız yaklaşımımızda bize herhangi bir fayda sağlayabilir mi? Bırakın faydayı, bu konu hakkında aslında çok konuşulacak bir şeyim yok. Zira tıbbi gerekçelere bağlı olarak neyi nerede doktorların reddedilebileceğini ya da reddedemeyeceğini aslında çok bilmiyorum. Bu konudaki hüküm ufak tefek tartışmaya malumum, fakat işe çok teknikleştirdiğiniz vakit, işe çok ahlakçılaştırdığınız vakit işin nereye varacağını yanını kestiremiyorum. Zira inanıyorum ki kürtajda ötenazi gibi konular söz konusu olduğu zaman bilhassa batılı gelişmiş diyeyim tırnak içinde yine memleketlerde ortaya çıkacak olan kimi Hristiyan tıpçı örgütleri eminim ki diyeceklerdir ki biz vicdani olarak bunu yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz ve biz bunu yapmayacağız falan. Dolayısıyla iş daha da bir ara saçına dönecek. Dolayısıyla tıbbi gerekçelerin mantıkçılık zemininde nasıl işleyeceğini bilmiyorum ve bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim inanın yok şu anda. Eğer sizin bu konuda söyleyecek herhangi bir şeyiniz varsa ya da radyoda dile getirmemi istediğiniz herhangi bir argümanınız varsa elbette duymak isteriz. canbaşkent.net adresinden bize ulaşabilirsiniz. Aynı adreste programımızın eski bölümlerine de ulaşabiliyorsunuz. Unutmayın. Şu anda yatakta ve sofrada anarşizm programımızı dinliyorsunuz. Ne yatak ve ne sofra ile ilişkili bir anarşizm alt dalından söz ediyoruz bugün. Vicdaniyet. Ve şu anda Mümkünsüzler Radyo'dasınız ve ben diyeceğiniz Can. Çok güzel bir jingle'ımız var. GarageBand sağ olsun aşağıdan güzel jingle'lar sağlamış bize ve biz bunları bıkmadan usamadan hala dinliyoruz. Biraz önceki uzun mola sanırım buydu, kendime jingle'a kaptırdım. Dejanet'in mantıkçılığa nasıl indirgenebileceğinden söz ediyoruz ve bunu gerçekten ciddi bir sorun, ciddi bir problem olarak görüyoruz. Dejanet'i eğer bir mantıkçı zeminde indirgeyeceksek bu mantıkçı zeminde diğer argümanlarımıza çalışması gerekir. Yani ya argümanlarımız neydi? Vicdani, dini ya da politik gerekçeler. Bu gerekçeler farkındasınız bir gerekçe, yani dışsal bir faktör. Mesela dışsal bir faktör tümünü bertaraf ettiğimiz vakit elimizde hiçbir gerekçe kalmadığı zaman acaba vicdanet kendini nasıl inşa edecek? Daha geniş düşünmüş olacağız aslında bakarsanız böyle yaptığımız zaman. Zira hiçbir gerekçeye, hiçbir altyapıya, hiçbir öteleyici güce ya da öteleyici mazerete ihtiyaç duymadan ordu asker karşıtlığını ve antimilitarizmi gerekçelendirmiş olacağız. Acaba antimilitarizm kendini antiliğini bağladığı militarizm üzerinden mi tanımlamak zorundadır? Ya da vicdanetçilik kendini reddettiği şey üzerinden mi tanımlamak zorundadır? Çok Wittgensteinci yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Benzer şekilde 21. yüzyılın diğer tüm dil felsefesini buna odaklayıp ciddi ve güzel çıkartmalarda bulunabilirsiniz. Özellikle 21. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan, Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya çıkan dil felsefesi akımlarının bunda çok faydalı olacağını öngörmek zor değil. Fakat ne bir dil felsefecisiyim, ne dil felsefesinden çok anlıyorum, ne Chomsky hiyerarşisinden başka dil felsefesi konusu biliyorum. Dolayısıyla bu konuyu elbette yine bırakıyorum ama bu konuyla ilgili arkadaşlar olacaksa eğer onları işaretlemekle yetinelim. Dolayısıyla linguistik ya da bilgisayar bilimler kökenli kimi yaklaşımların, Vicdanet'in tanımının yarattığı kimi sosyopsikolojik ya da psikofelsefi açılımlarını irdelemesi al meselesidir bence. Bu da güzel bir araştırma ve güzel bir düşünme sahası. Bunu işaret etmeden duramayacağım sanırım. Biraz önce de indik mantıkçı vicdanetçilik olarak adlandırdığımız yaklaşımımız aslında bizim daha geniş düşünmemizi sağlıyor. Hiçbir mazere gerek görmeden vicdanetçimiz ürettiği nasıl gerekçelendirebiliriz? Konu bu. Vicdanetin kendiliğinden doğru olduğu tanımını biraz tartışalım isterseniz. Vicdanetin kendiliğinden doğru olması ne demek? İlk aklımıza gelen elbette vicdanetin herhangi bir gerekçe, herhangi bir dışsal faktör etkiye ihtiyaç duymadan kendini oluşturabilmesi, kendini konumlandırabilmesi demek. Ama daha önemli olan ikinci adımı ise vicdanetin iletişim kurması için herhangi bir ilave araca ihtiyaç duymaması demek. Dolayısıyla ne bir vicdan özgürlüğü adacıkları üzerine basarak ilerlememiz gerekiyor, ne bir sosyal diğer herhangi bir örgütlenme, yani daha doğrusu adını koyalım, devletin kendi kurallarının yarattığı işte hukuki argümanlar üzerinden yürümemiz gerekiyor, ne de yine benzer şekilde diğer bir iktidar aracı olan dinin yarattığı diğer argümanlar ve jargonlar üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla tamamıyla serbestiz, tamamıyla kendi argümanlarımızı kurma hakkımız var ve tamamıyla bunun verdiği hak, hürriyet, rahatlık ve serbestlikle ilerleyeceğiz. Dolayısıyla vicdanetin kendini tanımlaması bize dilsel bir özgür taklit getiriyor. Yani bizim tanımlamadığımız, bizim hiçbir şekilde muhatap olmak istemediğimiz garip garip jargonlara, garip garip kokusal, dinsel ve hadi adını koyalım yine politik kimi jargonlara hiç elimizi sürmeden ilerleyebileceğiz. Bu bir avantaj. Bu neden bir avantaj? Hemen bunu açıklamaya çalışalım. Bu avantaj aslına bakarsanız politikanın kendi dilini yaratmasını sağlayacaktır ve politika kendi dilini yarattıkça, kendi düşünsel yapısını oluşturdukça bir, daha inandırıcı olacaktır. İki, tartışmaları daha verimli geçecektir haliyle ve üç, benzer şekilde kendini daha ifade edecektir. Çünkü yapması gereken ilk adım kendi dilini açıklamak olacaktır. Dolayısıyla vicdanetin bu tanımı tamamen tercüme bir tanım. Vicdanetin kendi tabirlerini, kendi anlayışlarını ya da tanımlarını tamamıyla garip bir jargonla ifade etmesi demek. Yani ne bileyim Türkçe'de yazdığınız bir şiiri Bulgarca çevirip anlamının ufak tefek kaymasına rağmen o şiirin güzelliğini korumasını beklemek gibi. Saçma sapan bir metafordu belki ama aslında çevirinin özündeki o neyin çevrilebilir olup olmadığını tartışmasına dayanıyor iş. Buradaki kavramsal ve tanımsal bir çevirmeydi. Dolayısıyla elimizdeki tanımı, kavramı çevirdiğimiz zaman elimizde ne kaldı diye bakıyoruz. Valla çok bir şey kalmadı. Zira içindeki bütün o kendiliğindencilik diyeyim, anarşizmin biraz daha tanıdık olduğu literatürle ya da içindeki o bütün içkinlik kendini kaybetti. Vicdanet eskiden kendiliğinden içkin olarak doğruyken artık ilave gerekçelerle, çünkü ilave gerekçeler olmaksızın kendimizi anlatamayacağız, doğru olmakta. Mantıkçılığın gücü aslında sadece bu değil. Mantıkçılığın en önemli güçlerinden biri, öte yandan üzerine inşa ettiğiniz diğer tüm iddiaların, teoremlerin, kuramların ya da benzer şekilde tüm diğer sosyal ve politik ve felsefi çıkarımların yine benzer şekilde temelimizdeki o hiçe, temelimizdeki o hiçbir şekilde diğer bir ideolojiye yaklaşıma dayanmayan boş zemine indirgenebilir olması. Yani bu şu demek, vicdanet politikalarını bu şekilde inşa ettiğimiz vakit elimize ilave eden dördüncü bir fayda daha gelecek. İnşa ettiğimiz diğer teoremler, diğer iddialar, kuramlar ve önermeler de benzer şekilde doğru olacak. Eğer elbette tabii makul ve mantıklı diyeyim bir inşa yolu izlediysek. Tabii saçma sapan bir yolu saptıktan sonra bunu da mantıkçılıkla o doğru, güzel, hür ve serbest zemine indirmek tabii ki mümkün değil. Fakat eğer dedik daha mantıklı bir yol izleyebilirsek eğer, bunu nasıl yapacağını tabii ki bilmiyoruz. Elde edeceklerimiz bayağı güzel olacak. Kayıt aletine bakıyorum ve bayağı konuşmuşuz. Dolayısıyla yine müzikle devam edelim isterseniz. Şu anda Müziksüzler Radyo'dasınız. Yatakta ve sofrada Anarşizm programı dinliyorsunuz. Ben DJ'niz Can. Biraz önce Entourage Lay'den Crystal Tears'ı çaldık. Ve Crystal Tears de programımızın metal ayırdığımız, sert ve hüzünlü metal ayırdığımız ilk yarısını noktalamış olduk. Programımızın ikinci yarısında ise World Music metallerini ayırıyoruz. Fakat bu iki kamp arasındaki geçiş sağlamak için birazdan çalacağımız şarkıyı da zannedersem bu geçişin yapacağımızı net bir şekilde belli ediyor olacağız. Müziksüzler Radyo'dasınız. Bizi dinlemeye devam edersiniz. Umarım uşaktan sonra da.
No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And cheap vibes are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sunshine we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I must stick it out to the end. Stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Everything will never come. Under my umbrella.
Rihanna'dan dinledik, Jay-Z ile beraber söyledi Umbrella. Geçen yazın hit şarkılarından biriydi bu. Ve hala bizi dinliyorsanız teşekkürler. Daha önce de belirttik, eğer programımızda bıkmadan usanmadan yarı yolda çok saçma sapan bir şarkı çalıyoruz. Hatta ilk şarkı, ilk bölümümüzde, debut bölümümüzde çaldığımız şarkı Snoop Dogg'dandı, Drop Like It's Hot. Daha sonraki bölümde ise Ace of Base'den gelmişti All That She Wants. Bu sefer de Rihanna'dan geldi Umbrella. Rihanna 19 yaşında, Barbados'u bir güzel. Şu anda yatakta ve sofrada Narcissus'un programı dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. Programımız iki haftada bir pazar günleri saat 20 ile 22 arasında Mixler.net'ten yayın yapan Mixler Radyo'dan. Eski bölümlere ulaşmak mümkün. Eski bölümlerimizi ise web sitemizde tutuyoruz. Podcast formatında. Web sitemiz ise canbaşkan.net. Öyle de böyle sanırım bu programda yaptığımız tartışmalar yayınlamış olduğumuz daha önceki kimi makalelere bağlı ve bu makalelere de web sitemizden ulaşmak mümkün. Aynı zamanda web sitemizdeki iletişim formunu doldurarak bize iletişime geçebilirsiniz. Dinlemek istediğiniz şarkıları bize yollayabilirsiniz. Programla ilgili eleştirilerinizi bize yollayabilirsiniz ve öyle de böyle şarkı bile isteyebilirsiniz. Yatakta ve sofrada Narcissus'un bir ismine zıt bir şekilde bugün Vicenet'ten söz ediyoruz. Vicenet'in tanımına taktık kafayı ve Vicenet'in tanımıyla ilgili ufak tefek spekülasyonlar yapıyoruz ve haddimizi aşıyoruz ve Vicenet'in tanımının bir şekilde gelişebileceğinden söz etmeye çalışıyoruz. Vicenet'in tanımı genişleteceğiz ve böylece inanıyoruz ki Vicenet hareketindeki hareketine bir özgürlük ve bir serbestlik alanı sağlayacağız kendimizce. Ama tüm bu kafa dağıtıcı argümanlara geçmeden önce biraz müzikten konuşalım isterseniz. Programımızın müziksel yapısından söz edelim. Daha önce bizi dinlemeyenler için. Kısaca playlistlerimizden söz etmek istediğinizi zannedersem nasıl müzikler çalacağımızı anlatacaktır. İlk bölümümüzde neler çaldığımıza bakalım isterseniz, yaklaşık bir ay önce yayınlanan ilk bölümümüzde. İlk bölümümüzün açılış şarkısı, daha doğrusu bütün programlarımızın açılış şarkısı Megadeth'ten gelmişti, A Two Lemons. Ondan sonra Amorphis çalmışız, Killing Circle çaldık. Ünlü gruplara geldik sonra My Dying Bride'dir, Opeth'dir, To Die For'dur, H.I.M'dir. Daha sonra ise kopuş şarkısı olarak Snoop Dogg'u çalmışız, Drop Like It's Hot. Ardından da çok tatlı gruplara yer verdik. Amsterdam Klasmer Band bunlardan biriydi. Hemen ardından ünlü gruplar yine Mercan'da, Natasha Atlas ve yine meşhur Brooklyn Funk Essentials'ı çaldık. Sanırım aşağı yukarı Brooklyn'li birkaç grup çalıyoruz her bölümümüzde. İlk bölümümüzde Brooklyn Funk Essentials'ı çalmışız. Ondan sonraki bölümde ise Brooklyn'den kimi çalmışız? Type O Negative'i çalmışız. Ondan sonraki bölümde ise yine ünlü gruplardan gitmişiz. Amorphis, Autumn Tears, Lacrimas for Fandre, Type O Negative biraz önce değindik. Ama yine Underground'ı ihanet etmedik ve yine Silent Stream of Godless Energy'nin çok güzel bir şarkısını çalmışız. Hemen ardından ise After Forever gelmiş. Popüler bir symphonic metal grubuydu Hollanda'dan After Forever. Son albümlerini ünlü bir şirketten çıkardılar Nuclear Blast'tan. Dolayısıyla artık bayağı ünlüler ve Kuzey Amerika turnesindeler. En son zannedersem New York'ta Overkill'ın destek grubu olarak çıkmışlardı saçma sapan bir yerde. Daha sonra ikinci bölümümüzde çaldığımız diğer şarkılar ise World Music Kulvarı'ndaydı. Damardan girerek salim sesler çaldık. Dalak, Zirehan. Hemen ardından Etiyopya şarkımız geldi. Ve sonra Arabandi'den dinledik. Bint El Çalabiya. Hemen ardından yine güzel şarkılar ve biraz oynak şarkılar çalmışız. Balkan Beatbox. Ama tabii ki Balkan Beatbox'a verdiğimiz pozitif ruhu Björk'ün sesinden Our Plane ile almışız. Ama ondan sonra yine çok kaotik bir flamenco grubuyla noktalamışız bölümümüzü. O Hosta Brujo. Benzer çizgi zannedersem öyle de bölge bu her bölümde izlemeye çalışacağız. Bu bölümde istisna değil. Bu bölümdeki açılışı ise Children of Bodom'la yaptık, Every Time I Die. Ondan sonra Lamb Immortal geldi, Snakes King geldi. Ve sonra yine ünlü kulvara geçtik, Anathema. Eski adıyla An Oceans, şimdiki adıyla Havoc Unit'ten geldi sonra Angelina. Sonra On Thorns Are Laid çaldık ve biraz önceki Dumur şarkımız ise yine Rihanna ve Jay-Z'den geldi, Umbrella. Peki bunları Vicennet'e nasıl bağlayacağız? Vicennet'in tanımını sıfır indirgemek aslında çok rahat bir kaçış belki. Bu bize ciddi bir eleştirilebilir. İşin ciddiyetini kaçırmakla suçlayabilirler bizi ya da benzer şekilde işin aslında bütün politik kazanımlarını bir elimizin tersiyle bir çırpıda silip attığımızı söyleyebilirler. Fakat biz bu eleştirilerin hiçbirine tabii ki katılmıyoruz. Zira aşamanın, daha doğrusu Vicennet'in tanımının bu kadar sorgulanan bir olması elbette bu tanımlar dahilinde yapılan hareketin, bu tanımlar dahilinde manevralar yapmış olan eski diyeyim küresel halde Vicennet hareketinin bir başarısıdır. Zira hareket o kadar büyüdü ve o kadar kendini ikna edebilir hale getirdi ki artık tanımı bile sorgulamak da beis görmüyoruz. Zira eskiden bu düşünüş muhtemelen yoktu. Vicennet'in tanımını sıfır indirgemek, yani Vicennet'e hiçbir yarışa dayandırmamak aslında biraz manipülatif bir yaklaşım. Zira sakladığımız bir şey var. Nedir? Sakladığımız şey aslında Vicennet'in tanımını hiçbir şey dayandırmamaktan ziyade ciddiye alınmayacak kadar temel bir şey dayandırmak. Ya da dayandırdığımız şey o kadar temel, o kadar basit ki tartışmaya gerek bile görmüyoruz. Evet, dayandırdığımız şey insan olmanın tanımı aslında. Dolayısıyla Vicennet de insan olmanın tanımına bir şekilde gömüyoruz. Diyoruz ki Vicennet insan olmanın gereklerinden biridir. Haddini aşan bir iddia belki ama insanın nasıl öldürülmeme yaşama hakkı varsa, insanın nasıl barınma yemek yeme hakkı varsa, insanın aynı şekilde öldürmeme hakkı da vardır. Kimi zaman öldürmek ile cinayet şeklinde olmak zorunda değil, bir orduya katılarak da bu cinayetler işlenebilir. Bunu örneğin Toro'dan beri yakın bir şekilde dinliyor, izliyor ya da okuyoruz. Dolayısıyla Vicennet'in tanımını öyle de böyle aslında insan olmanın tanımına dayandırıyoruz. Diyoruz ki insan olmak Vicennet için yeterli bir nedendir, yeterli bir mazerettir. Vicennet'i daha da fazla gerekçelendirmeye, daha da fazla Vicennet üzerine gitmeye gerek bile yok aslında. Vicennet'imi açıklıyorum çünkü insanım, bitti. Daha fazla gerekçenin, neden ihtiyaç duyalım, neden daha fazla gerekçem olsun, neden daha fazla ikna etmek için çaba sarf edeyim. Bunlar yeterli olmalı. Daha doğrusu bunun yetersizliğini görmek de zor değil aslında. Biraz daha hani karşı taraftan gelebilecek eleştirileri bertaraf etmeye çalışalım. Aslında yani evet, Marksist ve Marksist literatürden tanıdık bir argümanla yaklaşacağız aslında ama gülmeyin. İnsanlığın tarihinden beri aslında insan olmanın tanımını yapmak çok zor olmuştur. Dikkat ederseniz insan hakları evrensel bir endemesi ve 1950'lere falan gider. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu ve 2. Dünya Savaşı'nın sonrası. Daha önce insan haklarıyla ilgili ufak tefek argümanlar bulabiliyordunuz ama bu kadar büyük bir deklarasyonun yapılması, daha doğrusu yine onların tabiriyle konuşmak gerekirse, bu kadar fazla destek görebilen bir tanımı yapılması zordu. Zira nasıl zor olmasındı? Zor olmasın ki insan olmanın tanımının ve insanın yapmasını ve insanın yapmasını beklemek aslında çok zordur. Yani daha bir üst epistemolojik düzeye gidip insanın ne olduğuna bakıp ona verilebilecek hakların ne olduğunu tayin edip bunları açıklamamız gerekiyor. İnsan kendine bu şekilde nasıl bakabilir? Dolayısıyla burada aslında insan haklarından ya da İngilizce tabiriyle human rights'ta çok önemli bir döngüsel sorun var. Aslında bu insanın hakkı değil, bu insanın kendine gördüğü haklar değil, bu insanın devletten aldığı, daha doğrusu insanı ezen diğer üst kurumlardan aldığı, kopartabildiği haklar demek. Dolayısıyla üste çıkıp baktığımız vakit aslında üste çıkıp bakmakla kastedilen devletler mertebesine, hiyerarşiler mertebesine ya da ezici ve zulüm edici kurumlar mertebesine zihnen çıkıp oradan aşağıya bakıp aşağıdaki sıradan ve düz insanlar düzenine bakıp, cizya üsttekiler de hayırcılıklıdır ya her zaman, bakıp onlara hangi hakları bahşedebileceğimizi düşünmek demektir. Dolayısıyla bu ciddi bir argüman. Zira insan haklarının insanlara nasıl verileceğini tartışmak bile aslında çok beyistir, çok gereksizdir. Ama bunu yapabiliyorsanız eğer, bu lüksü ve bu küsahla kendinize görüyorsanız eğer, ben de bundan faydalanırım ve bunu bir şekilde kullanmaya çalışırım. Dolayısıyla Vicennet'i de çok iyimser yaklaşımlarla, çok libertar yaklaşımlarla, hatta çok liberal yaklaşımlarla insan haklarını dayandırmakta beis görmeyeceğiz. Kabaca diyeceğiz ki eğer insansak insan olmaktan kaynaklanan kimi temel varoluşsal haklarımız varsa, ki bu çok platoncu bir yaklaşımdır, Vicennet de onlardan biridir. Ve ben barınmak için illa aç sefil mi olmalıyım, ya da ben yemek yemek için ille aşktan ölüyor mu olmalıyım, ya da çok mu çalışmam gerekir, ya da en azından paramı kazanmak zorundayım hayatımı devam ettirmek için. Tabii ki geri hayır. Yaşamak, karın doyurmak, beslenmek, uyumak vesaire hiçbir şekilde elden, insanların elinden alınmayacak temel haklardır. Bir cinayet ya da askerlikten ya da örgütlü cinayetten kaçınmak da buna benzer haklardan biri. Öyleyse burada aslında Platon'un 2500 yıl önce inşa ettiği argümanlardan yararlandık. Dedik ki Platoncu bir şekilde metaller dünyasına çıkıp insanlara verilecek ya da verilemeyecek hakları tartıştığımız zaman aynı stratejiyi ben de kullanabilirim. Ben de diyebilirim ki madem öyle işte böyle, ben de o zaman benzer şekilde üst düzeye çıkıyorum. Kendini öldürmeye gönüllü olarak adayan insanlara bakıp onlar bunu yapıyorsa ben de bunu insanlığı muhtemelen dayandırır ve vicdan ettiğimi çok net bir şekilde hiçbir gerekçe dayandırma gerek bile görmeden deklar etmekte ya da deklar etmeye bile gerek görmeden bunu yaşamakta bir beis görmem. Argümanımızı dikkatle takip edenler ufak tefek kusurlar bulmuştur muhakkak. Bunlardan hiçbir şekilde çekincemiz yok. Bunlardan biri elbette karşı tarafın stratejisini kullanmak. Bu bir kusur. Zira nasıl insan hakları insanlara garip bir şekilde devletler tarafından bu kadar zulümden sonra bahşedildiyse, benzer bir şekilde ben de vicdanette kendime ne hakla bahşedebilirim ki? Zira böyle bir şey gerek bile yok. Her ne kadar ne gerek görmeyeceğim deyip ne başka bir şeye gerek görüyorsam eğer, burada bir çelişki vardır diyebilirsiniz. Elbette bu bir çelişki, elbette bu bir epistemolojik ve ontolojik çelişki. Fakat bu çelişki aslında sadece dilin getirdiği, dilin ortaya çıkardığı, medene getirdiği kimi aksiliklerden kaynaklanıyor. Zira bu döngüyü kullanmasam, bu radyo programında konuşacağım dili bile seçmem imkansızlaşacak. Yani bu sadece iletişimin getirdiği bir kısır döngü. Bunu gerçekten kıramam ve bunun kimsenin kırabileceğine aşağı yukarı inanmıyorum diyebilirim. Peki vicdan ettiği mantığa dayandırmanın başka sorunları olabilir mi? Kısaca düşünelim. Vicdan ettiği herhangi bir şey dayandırmanın kusurlu olduğundan bahsettik. Peki vicdan ettiği mantığa dayandırmanın kusurlu olmayacağından söz ediyoruz. Çünkü mantığa dayandırmanın öyle de böyle aslında bir şeye dayandırmamak olduğundan söz etmeye çalıştık uzunca. Yani hiçbir mazereti kere göstermeden ben vicdan ettiğimi açıklayabilirim. Çünkü ilave bir nedene ihtiyacım yok aslında. Sonra dedik ki aslında ilave nedene ihtiyacımız yok ama ilave nedene ihtiyacımız olmaması da bizim insanlığımızdan kaynaklandığı için vicdan ettiği de insan olmaya dayandırmak aslında eşdeğer iki statüdür. Yani aşağı yukarı argümanımız şu hale geldi. Dini, politik ya da vicdani gelişlere dayanarak askerlik hizmetini reddetmek değil, vicdaniyet artık insan olmanın getirdiği kimi kavramsal özgürlüklere dayanarak askerlik hizmetini reddetmek istiyor gibi oldu. Bu ikinci tanımımız, yani insan olmanın getirdiği kimi hak ve özgürlüklere dayanarak vicdaniyetçi olmak eski tanımdan daha iyi bir tanım ama mükemmel değil. Amacımız tanımı biraz daha mükemmelleştirmek olmalı. Zira yine dedik ya işte o 3 gerekçeyi attık, yerine başka bir gerekçe aldık, kod koyduk ki o başka gerekçe önceki 3 gerekçeyi zaten kapsıyor. Dolayısıyla yaptığımız sadece bir kısaltmaya gitmekti. Artık uzun uzun gerekçeleri sıralamıyoruz. Çat bir gerekçeyle bütün bunları kapsayabiliyoruz. Hem dil tembelliği hem düşünce tembelliği belki. İşte bu soruna devam etmeden önce yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Daha sonra bu sorunu nasıl bertaraf edeceğimiz üzerine spekülasyonlar yapalım utanmadan, sıkılmadan. Şu anda Mülksüzler Radyosu'nun Mülksüzler.net adresinden yayın yapıyoruz. Ufak tefes sofradan anarşizm programı dinliyorsunuz ve ben diyeceğiniz Can. Çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Skrook'tan dinliyoruz. Daha doğrusu Skrook'la beraber İgal Muradov'dan dinliyoruz. Bana bana gel.
Bana gel, kaçma güzel. Bana gel, kaçma güzel. Nerede olsam ata çaparım yar, seni taparım yar. Gel güzelim, gel güzelim, gel yosma.
Karlar bağırır, seni dinir. Bir nevi
Bana gel, kaçma güzel. Bana gel, kaçma güzel. Nerede olsam ateş yaparım ya, seni taparım ya. Gel güzelim, gel güzelim, gel yosuma.
Bila bila day, lan lan lan. Bila bila day, lan lan lan. Kimse gelmez, kara beni gel. Gel, gel, gel, gel, gel,
gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, kalbini versen alabilirim. Öl desen vallahi ölebilirim. Yar kaçma benden yavrum, kaçma benden yosma. Bana gel, kaçma güzel. Bana gel, kaçma güzel. Nerede olsan ateş yaparım ya, seni taparım yar. Gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Bana gel, kaçma güzel. Bana gel, kaçma güzel. Nerede olsam ateş yaparım ya, seni taparım ya. Gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Gel güzelim, gel yosma. Gel güzelim, gel yosma.
Skrug'dan dinledik, bana gel. Skrug'un 30 yıllık bir tarihi var. Skrug ilginç bir koro. Skrug 30 yıl önce Norveç'te kurulan bir operik koro. Ve Skrug güzel bir şekilde Azerbaycan'dan Tunay Kodor'a kadar birçok yerel müzik sanatçısıyla, yerel şarkıcıyla beraber albümler çıkardı. Ve bizim dinlediğimiz şarkı Skrug'un Azerbaycan şarkıları albümündendi. Bana gel. Şarkıda dikkat etmişsinizdir, mükemmel bir bas, inanılmaz bir şarkı ve inanılmaz bir vokal vardı. Beşin garibi Skrug koral bölümleri ve Norveççe söylüyordu. Dolayısıyla Norveççe ve Azerbaycan'ın garip bir uyumu da söz konusuydu ve bu gerçekten çok güzeldi. Bu programda vicdanetten bahsediyoruz ama vicdanet üzerine daha fazla manipülasyon ve spekülasyon diyeyim yapmadan önce isterseniz programımızdan biraz bahsedelim, dinleyici biraz daha ikna etmek adına. Bu dinlediğiniz sokakta, yani bu dinlediğiniz yatakta ve sokakta anlaşılabilen 3. bölümü. Biraz önce daha önce neler çaldığımızdan söz ettik. Şimdi isterseniz daha önce neler anlattığımızdan biraz söz edelim kısaca. İlk bölümümüzde, debut bölümümüzde programımızı tanıtmaya çalıştık. Nelerden konuşacağımızı, nelerden bahsedeceğimizi kabaca anlatmaya çalıştık. Yataktaki anarşizmin neden önemli olduğundan, sofradaki anarşizmin neden önemli olduğundan ve olabileceğinden ve dahasıyla bunu neden ciddiye aldığımızdan falan söz etmeye çalıştık. Kabaca dedik ki yataktaki sofradaki anarşizm biraz ihmal edilen bir anarşizm dalıdır ve üzerine çok düşünülmemiş bir anarşizm dalıdır. Elbette ben de bu konu üzerine nasıl düşüneceğimi tam bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya çalışacağımı ifade etmeye çalışıyorum size. Ya da öyle ya da böyle bunu bir tartışma platformu olmasına gayret etmeye çalışıyorum. Zaten bu programın doğuş nedeni de bu. Bu konu üzerine daha fazla konuşabilmek ve bu cesareti gösterebilmek öyle de böyle. Daha sonraki, daha doğrusu geçen bölümümüzde yani ikinci bölümümüzde ise otoburu felsefelerinin imkansız dair kim eleştirilerinin nasıl bertaraf edilebileceğinden söz etmeye çalıştık. Zira otoburu felsefelerinin hiçbir zaman hiçbir şekilde %100 uygulanabilir olmadığından söz edilir genelde ve bundan demin bulunarak gerek otoburların kişiseline gerek otoburu ideolojilerin geneline ufak tefek eleştirilerde bulunur. Bu işlere ufak tefek diyorum çünkü çok da ciddiye almıyorum. Ama bir seferlik geçen programda ciddiye aldık diyeyim ve bu programda kabaca bu eleştirilere nasıl cevap verebileceğimizi ya da cevap veremeyeceğimizi tartıştık. Hemen uzatmadan şunu belirteyim, eski programlarımıza ulaşmanız mümkün. Eski programlarımızı podcast formatıyla arşivliyoruz. canbaşkan.net adresine girerseniz sol tarafta radyo tıklarsanız ya da podcast'te programlarımıza ulaşabileceksiniz. Programımız 2 haftada bir pazar günleri saat 20 ila 22 arasında Mülksüzler Radyo'da. Mülksüzler Radyo ise mülksüzler.net adresine yayın yapıyor. Güzel müzikler ve sıkıcı sohbetlerden eğer tutmadıysanız hala programımıza devam edeceğiz. Vijanet'in tanımından kaynaklanan spekülasyonları son noktaya koymadan önce yine biraz müzik devam edelim. Zira güzel bir playlistimiz var ve bunu sizle hala paylaşmak istiyoruz. Biraz önce Skurt'tan dinledik Bana Bana Gel. Şimdi Türkiye'ye döneceğiz ve Türkiye'den iki güzel şarkıya devam edeceğiz. Biri Şecaettin Tanyar'dan gidecek. Çok ağladım, çok inledim. Hemen ardından ise Zeki Müren'in melankolik şarkısı gelecek. Ben Zeki Müren. Mülksüzler Radyo'dasınız. Bizi dinlemeye devam edin.
Senin geçtiğin yerlerden geçmiyorum. Seni bir gün görürsem bin yıl yaşarım. Senden kaçayım derken seni ararım. Elimden gelse seni unutmak için seni seven şu gönlü hemen yakarım. Biliyorsun ki bunlara sebep sensin. Sen sevgili değil başıma dertsin. Gezmiyorum. Senin geçtiğin yerlerden geçmiyorum. Seni bir gün görürsem bin yıl yaşarım. Senden kaçayım derken seni ararım. Elimden gelse seni unutmak için seni seven şu gönlü hemen yakarım. Biliyorsun ki bunlara sebep sensin. Sen sevgili değil başıma dertsin.
Thank you. Sevgi dolu bir dünyam var, dört yanımda tüm insanlar. Sevgi dolu bir dünyam var, dört yanımda tüm insanlar. Dünya malı neye yarar, dostluklarla yaşıyorum. Dünya malı neye yarar, dostluklarla yaşıyorum. Şiirlerde, romanlarda, gelmiş geçmiş zamanlarda, tamburlarda, kemanlarda, şarkılarda yaşıyorum. Tamburlarda, kemanlarda, şarkılarda yaşıyorum. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla. Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Ben de sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Ne köşklerde, ne sarayda, ne dünyada, ne de ayda, benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum.
Şarkılara duyu seven, çilelere göğüs gelen. Şarkılara duyu seven, çilelere göğüs gelen.
Dertli gönüller giren, işte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Kimsesizlerin kimsesiziyim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
Menekorik iki şarkıya devam ettik. İlk önce Şecahattin Tanyarı'dan geldi. Çok ağladım, çok inledim ve hemen ardından Zeki Müren'i dinledik. Ben Zeki Müren. Bu şarkılar gerçekten çok ilginçti aslında. Zira Batı müzik formunu öyle ya da böyle bir şekilde uygulayıp bunun içine doğulu hüzünlü ve doğulu melankoliyi ve doğulu bıkkınlığı katıp güzel şarkılar elde etmek sanırım ancak Türkiye'de olabilecek bir şeydir. Zira tango formunu ele aldığımız zaman, hani Şecahattin Tanyarı şarkısına baktığımız zaman tango şarkısını, tango formunu, tango ritmini ele alıp böyle garip bir şarkıyla ortaya çıkmak aslında çok ilginç bence. Hoş şarkı tabii ki, mükemmel, ama eğer diğer sanırım bir Arjantinli tango bestekarı olsa bu şarkının sözlerine ve bu şarkının ruhuna baktığım zaman çok şaşırırdım. Benzer şekilde Zeki Müren'in şarkısı da başlangıcındaki bas partisyonundan sonra partisyonuyla kendini çok belli ediyor. Oldukça avantgard bir şarkı ve oldukça avantgard bir şekilde basta girip ondan sonra yaylar devam edip kendini anlatan bir klasik Türk müziğinde çok alışık olmadığımız bir tarzda kendini anlatan ve yine klasik Türk müziğinde çok alışık olmadığımız bir şekilde sıradan sözlerle devam eden bir şarkı. Bu nedenlerden dolayı bu şarkılara programda yer vermek istedim. Aklımızdakini hemen belirtelim. Bundan sonraki programımızda ihmal ettiğimiz cinsellik sahasına biraz değinmeye çalışacağız. Anarşist cinsellik felsefesinin yapılabilirliğini ya da yapılamazlığını tartışacağız ve bu konuda birkaç kelam etmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. bu haftanın konusu Vicanet'ti. Vicanet'in tanımının üzerine kafayı yormaya çalıştık. Vicanet'in tanımına kafayı taktık diğer bir şekilde ve bunun üzerine konuştuk. İddiamızı açık ediyoruz. İddiamız Vicanet'in tanımını sadece mantıksalcı bir şekilde hiçbir yere indirgemek. Biraz önce bunun insan haklarına, insanlığın tanımdan, tabiatından kaynaklanan insanlığa indirgenebileceğini bir şekilde değindik. Dedik ki insanlığın varoluşundan kaynaklanan, insan olmanın getirdiği temel hak ve hürriyetlere dayandırılabilir vicanet hakkı. Bunlar argümanlar çok çeşitli yerlerde yapılıyor. Zira bu konuda çeşitli makaleler, yapılmış konferans ve seminer sunumları mevcut. Hatta 1982 Anayasası'nın bile vicanetin hukuksal ve kuramsal temelini oluşturabileceğini iddia eden araştırmacılar bile var. Ama değinmiyoruz. İşin bu politik yönden ziyade işin daha çok hukuk yanı ve bu şu anda bizi ilgilendirmiyor. Zira egemenlerin yaptığı hak ve hukukun vicanet politikaları üzerindeki bu kadar belirleyici etkisi sanırım anarşizmin halklar üzerindeki ya da kitleler üzerindeki etkisini yok saymak gibi bir şey ve bundan hoşlanmıyorum. Vicanetin tanımını yaparken indirgemeci bir yaklaşımı kullandık. İndirgemeci her yaklaşımda olduğu gibi bu da çok sert bir şekilde eleştirilebilir. Zira indirgeme yaparken kullandığımız öyle ya da böyle fonksiyon, öyle ya da böyle indirgemeci yaklaşım birçok noktayı aslında göz ardı etmektedir belki. Zira o kadar çok şey indirgedik ki vicanetin önemli bileşenlerinden olan örneğin dinsel ya da dini vicaneti yok saydık. Zira öyle de böyle belki birileri dinsel inancı ya da dini inanışı bir insan hakkı olarak görmemektedir. Çünkü dinler öyle de böyle savaş kaynaklarıdır ya da dinler öyle de böyle şiddet içermektedir. Ve şiddet içeren bir yapıyı nasıl şiddetten kaçınmanın politikasına dayandırabilirsiniz ki? Ya da tam tersi şiddetten kaçınmanın politikası olan diyeyim kabaca tabii ki çok bayağı manipüle ediyorum vicaneti. Nasıl bir şiddet kurumu ya da şiddet kurumsalı olan dine dayandırabilirsiniz ki? Bu önemli bir tartışma noktası çünkü vicanetin sırada insanlar diyeyim artık ya nasıl anlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Vicanetin hatta kişiler tarafından algılanmasındaki sorunlardan biri. Dinsel gerekçe mi? Birçok insan hala soruyor kendi kendine bence. Bir insan bir şiddet kuruluşuna katılmayı, bir şiddet organizasyonu olan orduya katılmaktan imtina etmeyi nasıl başka bir şiddet kurumuna bağlayabilir ki? Ciddi bir sorun bu. Birçok insanla beraber hala benim kafamı kurcalamaksa. Dolayısıyla bu tip gerekçelerden kurulduğumuz zaman aslında vicanetin dini gerekçelerindeki kabaca söylüyorum sahteciliği aslında artık açık edemiyor olacağız. Zira vicanette öyle de böyle bir dine dayandırmak belki biraz ikiyüzlü, belki biraz hipokritik bir yaklaşımdır. Öte yandan vicanet değil de kimi işte sever, şiddet, perver politikalar dayandırmak da benzer şekilde belki ikiyüzlülüktür. Ve vicanette bu indirgemeci tanımlarla indirdiğimiz zaman bu ikiyüzlülükleri artık göremiyor olacağız. Benzer şekilde işte düşmanın ordusuna savaşmam da kendi ordumda savaşırım gibi yaklaşımlar bana kalırsa vicanete dahil edilemez. Hiçbir zaman hiçbir şekilde. Ama elbette böyle vicanet açıklamalarına, böyle vicanet yaklaşımlarına aşinayız. Çünkü öyle de böyle her yerde buna karşılaştık. Bunun üzerine de çok durmak istemiyorum. Zira bu ciddi bir paradoks, ciddi bir spekülasyon konusu. Fakat indirgemeci mantığın öyle de böyle kimi kusurlara gebe olacağını işaret etmek getirelim şimdilik. Peki konuya döndüğümüz zaman, vicanette hiçbir şey indirgemediğimiz zaman ne olacak? Vicanetçi mantıkçı bir şekilde mantığın kendi düzgün önermeleriyle yaşayabildiğimiz zaman vicanetin öyle de böyle hiçbir gerekçe ihtiyaç olmadan kendiliğinden apaçık o kadar net o kadar güzel bir şekilde kendini inşa ettiğine ikna olduğumuz zaman acaba nasıl bir fayda sağlayıp göreceğiz, nasıl ilerlemeye çalışacağız? Vicanetin hiçbir şey dayandırmamak olarak adlandırdığım yine bıkmadan usanmadan ısrarla ve tekrarla mantıkçı vicanetçi yaklaşımı aslında bence, bana kalırsa diyeyim yine, bunların altını tıkmadığımı sanmadan çekiyorum çünkü çok kişisel bir yaklaşım. Vicanet önünde bayağı bir özgürlük alanı açacaktır. Bunların en önemlisi vicanetin aslında çok temel, çok rahat bir şey olduğu ve anarşizmin de benzer şekilde insanın öyle de böyle, kropotkinci konuşuyorum, tabiatından kaynaklanan bir özgürlük sahası, özgürlük alanı olduğunu gösterecektir. Burada eskilerin Kropotkin'iyle yenilerin hakim beynini bir şekilde uzlaştırabilirsiniz diyebilirsiniz ki insanın zaten tabiatının olan iyilik, güzellik, insanın açtığı o geçici, otonom, özel özgürlük bölgelerinde bir şekilde yaşanabilecektir. Ve bu özgürlük insanın doğasındaki iyilik bir şekilde destekliyor olduğu zaman, bir şekilde hayat bir yere takılıp tükezlediği zaman bu sefer yine hakim beyni sınırına dönüp başka bir özel otonom bölgeye gidebileceğiz. Vicanet'te bunu uyguladığımız zaman aslında bayağı bir kazanım elde edebileceğimizi düşünüyorum. Zira böylece vicdan ettin temelindeki o bu tanımlardan kaynaklanan satikoyu, satikliği diyeyim daha güzel bir tabirle, bu satikliği kırmış olacağız. Zira geçici diğer bir otonom bölgeye göçmek için bu tanımlar maalesef ayak bağı. Bu tanımlardan kurtulmak istiyorsak eğer daha mobil, daha likit bir felsefeye diyeyim ihtiyacımız var. Ve bu tanımlardan kurtulmak da bu şekilde bir kazanç sağlayacaktır. Bu çok önemli bir kazanç değil. Bunu kabul etmek zorundayız. Fakat diğer bir kazanç da aslına bakarsanız biraz anarşizan bir kazanç. Ki bu bizim işimize geliyor. Vijanet'in tanımındaki kısımlardan kurtulmak Vijanet'i tanımlardan da özgürleştirecektir bu aşık. Vijanet'in böylece aslında insanın vicdanından ya da diğer bütün kahramanlığından ya da bütün epik güzel dürtülerinden değil, basbayağı sıradan, basit, hiçbir şeye gerek duymadan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, sıradan ve bir o kadar da doğru ya da doğal diyeyim özelliklerinden kaynaklandığını gösterecektir. Dolayısıyla bundan yine ikinci bir at okuması da insanın tabiat itibariyle bütün şiddet organizasyonlarından tiksinceye uzak duracağına dairdir. Ya da bütün insanların arasındaki savaşı yaratan bütün anarşizan olmayan, olaya olamayacak bütün gerekçeler insanın tabiatında diyeyim öyle ya da böyle bir şekilde dışlanacağını göstermektedir. Bu at okumaları türlü türlü defalar devam edebilirsiniz ama her seferinde insanın tabiatı gibi çok çok çok problematik bir konuya dayanabilirsiniz. Bunu yapmak istemiyoruz ve bunu yapmayacağız. Dolayısıyla sanırım konuyu burada kesmek gerekiyor. Zira 2 saatlik programımızın aşağı yukarı sonuna geldik. Yatakta ve sofrada anarşizm programını dinlediniz ve ben diyeceğiniz Can. Şu anda Müksar Adalısınız. Ve istisnai bir şekilde bu sefer programımızı Vicanet'te ayırdık ve Vicanet'in tanımına kafayı taktık. Ve bu konuda umuyorum ki biraz yol alabileceğine dair kimi işaretlerde bulunduk. Programımızı güzel müziklerle kapatmaya çalışacağız. Kimler gelecek hemen bakıyorum. Önce Coralie Clement çalacağız. Coralie Clement senin 6 yıl önce yani sadece 19 yaşındayken çıkardığı albümünden gelecek. Samba Domen Kukabi'yi. Hemen ardından ise Jem Burke'ni dinleyeceğiz. Jem Burke'nin 2002 tarihinde çıkardığı Arabesk albümünden bir şarkı gelecek. Le Creux du Paradis yani Cennet'in Anahtarları. Jem Burke'nin bilindik bir sima aslında bakarsanız Avrupa'nın entelektüel camiasında. Jem Burke'nin aktris, model ve şarkıcı. Jem Burke'nin İlk filmi ise Antonioni'nin, geçen yaz kaybettiğimiz ünlü İtalyan yönetmen Antonioni'nin ilk İngilizce filmi Blow Up'tı. Orada küçük bir rolle sinemaya adım atmıştı Jem Burke'in. Coralie Clement'ten geliyor Samba de Moncoubet ve hemen ardından Jem Burke'in dinleyeceğiz La Creux du Paradis. Müzisyen Radyo'da yatakta ve sofrada anarşizmi dinlediniz. Ben diyeceğiniz Can. 2 hafta sonra pazar günü saat 20'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ramène-moi mon aquarelliste Sylvanie.
Aussi formé que moi, suis pas la plus gentille du monde. Mais bon, je lui laisse en cadeau les clés du paradis. Bye.